Ayrım 40.
Yeni Ren gazetesinin birinci sayısı bomba gibi yankı yarattı. Frankfurt parlamentosu 1848 Mart devriminde Berlin'de zaferi kazanan proletaryayı kandıran vicdansız gevezeler topluluğu, aleyhine yazılanlar her şeyden önce hissedar bayları korkuttu. Hissedarlar Marx'ın redaksiyon bölümündeki mütevazi çalışma odasını kuşatarak gazeteye duydukları tepkiyi dile getirdiler. Affedersiniz ama diyordu gazetenin burjuva hissedarlarından biri, siz yatağımın altına bomba yerleştiriyorsunuz ve hem de benim paramla. Lanet olsun, burada hangi namuslu demokratik politika izleniyor? Bu düpedüz komünizm. Sizinle birlikte sanık sandalyesinde oturmak istemiyorum. Marx soğuk bir tavırla hissedarları sakinleştirmeye çalışıyor ama gazetenin politikasını değiştireceğine dair hiçbir söz vermiyordu. Böylece Yeni Ren gazetesi Alman proletaryasının tek gerçek devrimci sesi oldu. Komünistler Birliği'nin eski merkez komitesinin işlevini görmeye başlayan gazetenin redaksiyonu, bu dönemde çok sayıdaki Alman işçi örgütünün başında duran birlik üyelerinin faaliyetini de yönlendiriyordu. Marx ve Engels, mücadeleye hazır komünistlerden oluşan devrimci bir karargah oluşturdular. Burada en iyi, en yetenekli gazeteciler, yazarlar ve şairler çalışıyordu. Marx'ın çalışma odasının kapısı sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar kapanmıyordu. Wirth, aniden aklına gelen bir fikri genel yayın yönetmeniyle paylaşmak veya son derece boğuk sesiyle gözleri gibi ışıltılı şiirlerini okumak için odasına sürekli dalıyordu. Wirth, Marx'ın kısa gece uykuları için çoğu zaman kullandığı dar bir divanın da bulunduğu bu dumanlı, gürültülü odada kendisini çok mutlu hissediyordu. Bu doruktan sadece bütün Almanya değil, bütün dünya görünüyordu. Dosyaların üzerinde, yerlerde ve mürekkep okkalarının çevresinde çok sayıda izmaritin bulunduğu, birkaç masa ve sandalyesi olan bu basit odacıktan savaş çağrıları yapılıyordu. Bu iyilik ve bilgi ışınları yayan iradeli, zeki, coşkulu, olağanüstü özverili, neşeli insanlarla kısa bir süre geçiren herkes sanki doruğa yükseliyor ve karşısında gördüğü manzarayı hayranlıkla seyrediyordu. Sözcüklerin barut etkisi gösterdiği günlük gazetede Engels, mükemmel bir askeri dehaya sahip olduğunu da gösterdi. Kalemi çok sayıda bataryaya bedeldi. Hasta olmasına rağmen yorulmak nedir bilmeyen Wirth, soğukkanlı Freiligrat, kızıl diye çağırdıkları neşeli ve şakacı Ferdinand Wolf, atik ve ateşli Dronke, çalışkan ve özverili Wilhelm Wolf, hiçbiri çok sıkı çalışmalarına, fıkralar, makaleler yazmalarına rağmen çok yönlü Engels'le yarışamazdı. Plutark'tan okumuştum. Dipnot: Plutark veya Plutarkos, 1. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan deneme, yaşam öyküsü türleri ve tarih yazıcılığının gelişmesini büyük ölçüde etkileyen eski Yunanlı yazar ve filozof. Anibal birkaç gün uyumadan durabildiği, açlığa, soğuğa ve bütün başka kötü koşullara sabırla direndiği ve her işte hırslı olduğu için zafer kazanabiliyormuş. Şüphe yok ki bizim Frederick de bu büyük önderler cinsinden diyordu Wirth Engels hakkında. Engels'in kaleminin berraklığı, derinliği, eşsiz yaratıcılığıyla gerçekten de kimse yarışamazdı. Bazen gazeteye baskıdan az önce gelen bir haber ve konuyu bile oturup hemen derin bilgisinin ve zekasının sergilendiği ironik bir yazıya dönüştürebilirdi. Ele alamayacağı hiçbir konu yoktu. Gazete için gerçek bir hazineydi. Genel politik faaliyetin yönetiminin, örgütlenme faaliyetinin bütün yükünü taşıyan Marx'a da sık sık yardım ediyordu. Engels baş yazılarının çoğunu ayaküstü yazabiliyordu. Julius Caesar gibi aynı anda hem yazıyor hem konuşuyor hem de gelen redaksiyon materyalini inceleyebiliyordu. Sen gerçek bir ayaklı ansiklopedisin diyordu Karl arkadaşına. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar biliyorsun, şeytan gibi kurnazsın, günün ve gecenin her saatinde aç veya tok karnına çalışabiliyorsun. Marx ve Engels birbirlerini her konuda mükemmel bir biçimde tamamlıyorlardı. Yeni Ren gazetesinin komünist yazarları, 1848 Mart çatışmalarından sonra ortaya atılan devrimin sona erdiği ve nimetlerinin ancak gelecekte görülebileceği gibi mavalları yeriyor, işçileri ve köylüleri yalnız bırakan burjuvazinin ihanetini acımasızca eleştiriyorlardı. Büyük toprak ağalarının devletinin işinin bittiğini mi düşünüyorsun diye yazıyordu Engels bir yazısında. Hata, kesinlikle hata. Gördüğün güzel rüyadan sarhoş olmuşken sen aniden açtın gözlerini. Marx ve Engels gerici güçlere karşı mücadele eden, sonra da unutulan Alman köylülerinin olduğu gibi işçilerin de bilincini gazete aracılığıyla pekiştirmek, zincirlerini koparacak enerjiyi vermek, burjuva demokratik devrimi sonuçlandırmaya çağırmak istiyorlardı. Onlara göre ancak o zaman sosyalist devrim için bir sonraki mücadeleye geniş bir yol açılacaktı. Bunu gerçekleştirmek hiç kolay değildi. Devlet güçlerinin engelleriyle savaşmak gerekiyordu. Karl ve Friedrich'in eskiden tanıdığı Komünistler Birliği üyesi Stefan Born, Berlin'de İşçilerin Kardeşliği adını verdiği bir örgüt kurdu. Dipnot, gerçek adı Simon Butermilch. 1824-1898. Kıyıda köşede kalmış tek tek bütün zanaatkarlara ulaşarak onları önemli olanın Alman halkının ortak politik amaçları değil, işçilerin yaşamının ekonomik bakımdan düzeltilmesi olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Born devrim mücadelesini iş gününün uzunluğu ve işçi ücreti sorununa indirgiyordu. Bu konudaysa diyordu, fabrika sahipleriyle anlaşabiliriz. Köln İşçi Birliği'nin yöneticisi Dr. Andreas Gottschalk ve Amerika'dan Almanya'ya dönen Weitling de devrimin burjuva demokratik bir karaktere sahip olduğunu anlayamıyor, iç savaşın patlamasını ve işçi cumhuriyetinin ilan edilmesini istiyorlardı. Toplantılarda Yeni Ren gazetesine saldıran Weitling, gazeteyi bütün demokratik güçleri işçiler aleyhine birleştirmeye çalışmakla suçluyordu. Politik cehalet içinde son derece keyfi bir tutum içine giren dar görüşlü teorisyenler, iş faaliyete gelince korkaklıkla uyumlu bir laf salatasının arkasına gizleniyorlardı. Konuşmalarının kafa karıştırması Marx ve Engels'i endişelendiriyordu. Çünkü Alman ve dünya devrimci hareketinin saldırıya geçtiği bu tehlikeli anda bölünmeye izin verilmemeliydi. Mart zaferlerinden geriye kalan az sayıdaki kazanımı koruyabilmek için işçi ve köylülerin birliğine ve yenme azmine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardı. Çabuk sinirlenip ateşlenen ama tehlikeli anlarda soğukkanlılığı elden bırakmayan Marx, Yeni Ren gazetesinin redaktör koltuğunda, komünistlerin toplantılarında, demokratik topluluğun ve işçi birliğinin kürsülerinde de son derece sabırlıydı. Muarızlarını, kararlılığı ve düşüncelerinin berraklığıyla yenilgiye uğratıyordu. Dünyada ne olup bitiyorsa, insanlığın kaderi için önem taşıyan ne varsa her şey Yeni Ren gazetesinin ilgi konusuydu. Polonya'daki olaylar, Almanya'da devrimci hareketin birliği gibi sorunlar aynı önem derecesiyle bu sayfalara giriyordu. Engels, Polonya'nın yeniden paylaşılması başlıklı yazısında Polonya halkının ulusal kurtuluş hareketini ateşli bir dille savunmuştu. Demokratik bir Polonya yaratmanın, demokratik bir Almanya'nın ön koşulu olduğunu tartışılmaz bir biçimde kanıtlıyordu. Dünyadaki bütün ülkeler aynı zincirin halkalarıydı. Bastil Meydanı'nın yakınlarındaki Maria'nın yanında adını taşıyan küçük meyhane, ortasında ocak olan basık tavanlı bir odacıktan ibaretti. Sahibi reklam panosuna devrimden hemen sonra kendi elleriyle şişi andıran bir mızrak ve üçgen şekere benzeyen frik şapkası çizmişti. Bir Burgonya köyünde doğan meyhane sahibesinin hazırladığı kızartılmış leziz etlerin ve elma şarabının kokusu gün boyu eksik olmaz, müşterilerin iştahını kabartırdı. Robespierre'in ve Marat'ın posterleri, 1793 gösterilerinin resmedildiği taş baskılar, daha 2. Cumhuriyet'in ilanından itibaren meyhanenin duvarlarına asılmıştı. Meyhane sahibi şimdi yeniden kurulan Jacobin kulübünün üyesiydi ve en keskin devrimci fikirlere sempati duyuyordu. Raspay'ın çıkardığı Halkın Dostu gazetesini okuyor ve Auguste Blanqui'nin akşam yemeklerini sıklıkla onun meyhanesinde yemesiyle övünüyordu. Johann Stock ve Cabien de iş çıkışlarında Marianne'ın yanındaya uğruyorlardı. O kadar çok müşteri oluyordu ki bir sandalyeye iki kişi birden oturmak zorunda kalıyordu. Bir seferinde terzi ve çıkrıkçı hava karardıktan sonra yaklaştıkları meyhanenin ağzına kadar açılmış kapısının önünde durdular. "Ah, bu Beranger'in ta kendisi," dedi sevinçle Cabien Stock'a, kel kafalı bir ihtiyarı göstererek. Şairin sadece ensesinde kalmış uzun beyaz saçları taç gibi kıvrılmıştı. Johann müthiş ezgilerin yaratıcısının kırışık yüzünü merakla inceliyordu. Beranger'in kızarık çekik gözleri iyi görmüyor, gözlerini kısarak etrafına bakıyordu. Geniş delikli burnu dikkat çekiyordu. Beranger şaşkın görünüyordu. Meyhanede toplayan işçiler ve zanaatkarlar onu soru yağmuruna tutmuşlardı. Kurucu meclise katılmayı neden ısrarla reddediyorsun? Bütün iyi insanlar, Fransa'nın tüm emekçi halkı sana oylarını veriyor ya. Biz barikatlarda senin ezgilerini söyledik. Sen daima yoksulları acımışsındır ve bizim ihtiyaçlarımızı biliyorsun. Stock, Pierre-Jean Beranger'in bu soruları sesini yükseltmeden nasıl cevapladığına kulak verdi. Unutuyorsunuz ki ben artık 70'ine merdiven dayamış biriyim. Kalabalıkta ne yapacağımı şaşırıyorum. Zavallı beynim şimdi bile şaşkın. Sayınız oldukça fazla. Ben sadece parlamento koltuğundan değil, akademideki koltuktan da vazgeçtim. Bu bir yazar için onur değil de nedir? Ama bu eski ve bitkin dostunuzu anlayın ve affedin. 30 yıldan fazla bir süredir acılarınızın ve umutlarınızın yankısı olamadım mı yoksa? Ama yankı ormanların, ovaların ve suların sessizliğinden doğar. Yalnızlığımdan koparıp almayın beni. Orada sizin için daha yararlı olabilirim dostlarım. Ne o, sen kaçıyor musun diye bağırdı demir döküm fabrikasında çalışan genç bir işçi. Stock ona yaklaştı ve kolundan tuttu. Sus delikanlı. Beranger'in beyaz saçlarına ve titreyen ellerine bak. Varsın proletaryaya kendisine en rahat hissettiği yerde hizmet etsin. Stock'un yanına koyu renk geniş gömlekli, uzun saçlı, boylu poslu bir erkek gelip durdu. Ben de sizin gibi bir işçiyim. Birçok şair gibi ezgilerimi Beranger'e borçluyum. Adım Dupon. Devrimci kenar mahallelerin en çok sevilen şairinin sözü coşkulu haykırışlarla kesildi. Konuş Pierre. Biz türkülere ve şiirlere değer vermesini ablak suratlı burjuvalardan daha iyi biliriz. Ama Dupon söylenenlerin hiçbirini duymamış gibi Beranger'in yanına gitti ve bir ortaçağ menestreli veya troubadour edasıyla kolunu savurarak eğildi. Dipnot, menestrel, ortaçağda Fransa ve İngiltere'de gezgincilik yapan şair müzisyene verilen ad. Troubadour, saz şairi. Beranger, ihtiyar önderimiz, yazdığımız her satırı sana borçluyuz. Daha sonra Dupon, bütün Fransa'dan genç ve yazmaya yeni başlayan işçi şairlerin coşkulu ama başarısız şiirleriyle birlikte Beranger'e nasıl başvurduklarını anlattı. Yaşlı Beranger, proleterlerin bu ilk eserlerini özenli bir sabırla okuyup düzeltiyordu. Biz proleter şairlerinden hangimiz diye devam ediyordu Dupon. Onun öğütlerinden yararlanmadık ki. Sonra yeniden bu şiir patriğinin önünde zarafetle eğiliyordu. Beranger, sen birçok kez bize başardığımızdan emin olmadıkça iğneyi, örsü, rendeyi ve çekici bırakmamamız gerektiğini öğrettin. Günümüzde yoksulluğun ve kötülüklerin yazarları da felaketin uçurumuna sürüklediği hakkında bizi uyarıyordun. Şair olmak ve vahşi burjuvazinin var olduğu bir dünyada gerçeğin türküsünü söylemek zor zanaat. Sen Beranger, sadece işçilerin dostu ve şairi değil, aynı zamanda şiire gönül verenlerin öğretmenisin. Emekçilerin lirini senden başka kim böylesine özenle akord edebilir? Gelecek nesillerin de ilhamı olacaksın. Yaşlı şair duygulanmıştı. Dupont'a sarıldı ve bakışlarıyla, jestleriyle ve sözleriyle ona duydukları sevgiyi birbirleriyle yarışarak ifade eden bu insanlara hitap etti. Teşekkür ederim kardeşler. Size yazdığım bir ezginin sözleriyle yanıt vereceğim. Duyduklarında ismimi yoksul insanlar, varsın minnetle fısıldasınlar. Övgüler ona ki ilk defa getirdi şiiri yoksul köşemize. Meranje gittiğinde Stock ve Cabien düşüncelere dalarak daha uzun süre sessizce oturdular. Sonra terzi sessizliği bozdu. Tanıdığım en iyi ve en zeki insan olan Marx bile Meranje'nin ölümsüz olduğunu söylüyor. Bir türkü sapına kadar halkın yanında olursa bak nasıl bir güce sahip olabiliyor. Bu Marx'la tanıştırılmamızın zamanı geldi artık. Sen herkesi böyle sık sık övmezsin. Evet kardeş, onun gibileri 1000 senede bir doğar. Ama şimdi seni onunla tanıştıramam çünkü Almanya'da. Stock, Marx'tan ve Komünistler Birliği'nden bahsetti ona. Bu akşam olağanüstü heyecanlı ve neşeliydi. Oysa evde kendisini bir felaket bekliyordu. Terzi Maria'nın yanındayken Genevieve hastalanmıştı. Hastalıklarını genellikle kocasından ve çocuklarından gizlerdi. Ama bu kez durum öylesine ciddiydi ki saklayamadı. Birdenbire başlayan şiddetli ağrı ve bulantı nöbetleri giderek sıklaştı. Hayatında ilk kez gündüz yatabilmek için eski döşeğine doğru süründü güçlükle. Acılara dayanamayıp yüksek sesle inlemeye başladı. Ev sahibesi ne olduğunu anlamak için koşup geldi. Kramplardan kıvranan Genevieve ondan çocukları uzaklaştırmasını rica etti. Johan, küçük Katrin'e dikkat et dedi dokunaklı bir sesle oğluna. Sonra da kalkabilecek miyim bilmiyorum, kendimi çok kötü hissediyorum diye yakındı. Küçük kızı annesinden güçlükle kopardılar, korkmuş olan Johan ise gözyaşlarını tutamıyordu. Annesini ilk kez bu kadar zayıf görüyordu. Fayton ustasının iyi yürekli dulu çocukları kendi odasına götürdü ve Genevieve kocası gelene dek yalnız kaldı. Stock akşam geç saatte eve döndüğünde karısını acıdan kıvranır bir halde buldu. Kanter içindeki Genevieve döşeğin üzerinde inliyordu. Terzi ona seslendi ama yanıt alamadı. Karısının başını kaldırdığında acının dayanma sınırındaki iki yabancı gözün dehşet içinde baktığını gördü. Genevieve'in bakışları onu delip uzaklara gitmişti. Sevgilim, güvercinim, karıcım, hanımım diye art arda sıraladı Stock. Bu güzel sözlerin onun ağzında ne işi vardı? Halbuki 18 yıllık beraberlikleri boyunca Genevieve bunları öyle az söylemişti ki. Kadın bu sevgi sözcüklerini duymayı nasıl da hayal etmişti. Ama şimdi gözlerinde sadece derin bir acı ve şaşkınlık ifadesi vardı. Genevieve'i kucağına alan Johan gövdenin hafifliğinden ürperdi. Bu bir zamanlar Lyon'da Ron'un kıyısında kucağında taşıdığı Genevieve miydi? Aralarına sızan kötü ruhları kovmak istercesine ona sıkıca sarıldı. Hastanın vücudu yeniden kasıldı. Genevieve inliyordu. Çaresizlik içindeki Johan biriktirdikleri az miktardaki parayı çıkarıp bir mendile bağlayarak dışarı koştu. Karısına nasıl yardım edebilirdi? Zenginlerin oturduğu sokaklarda metalden yapılmış doktor tabelaları gördüğünü hayal meyal hatırlıyordu. Paris'in merkezine ulaşabilmek için uzun süre yürümesi gerekiyordu. Nihayet koyu gri renkli, görkemli Saint-Sulpice tapınağının yakınlarındaki güzel evlerin arasında bir doktorun tabelasını gördü. Stock küçük çekiçle kapıyı çaldı. Hizmetçi kaba gömleğinin üzerine yün hırka giymiş işçiye şaşkınlıkla baktı. Onu kabul odasına almaya çekindi ve karanlık koridorda beklemesini istedi. Doktor bey kendisi gelecek sizin yanınıza dedi küçümsemesini saklama gereği duymadan. Stock hiçbir şeyi umursamıyordu. Kaldıramadığı tek şey oyalanmaktı. Oysa akşam yemeğini yiyen doktoru beklerken zaman geçmek bilmiyordu. Lanet okumamak için kendini zor tutan Stock, odaya dalmamak için de direndi. Genevieve'i kurtarabileceğini sandığı tek adamı kızdırmak istemiyordu. En sonunda rahatsız edildiği için sinirlenen doktor, ceket yakasının altına tutturulmuş kar beyazı bir peçeteyle koridorda göründü. "Hasta siz misiniz?" diye sordu tiksintiyle. "Aa, demek karınız hasta, pekala. Arabanız nerede?" "Hastalara yürüyerek gitmem. Üstelik şunu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Ben de sizin gibi emekçiyim ve para kazanmak zorundayım. Parasız tedavi edemem. Eğer paranız yoksa lütfen komşuma başvurun." Stok paralarının çoğunu doktora uzattı, sonra da fayton tutmak için topallayarak çıktı. Doktor yol boyunca yoksulların sağlıklı oldukları halde duydukları acıyı genellikle abarttıklarından dem vurarak söyleniyordu. Stok susuyordu. İçinden evden ayrıldığı süre zarfında Genevieve'in biraz iyileşmiş olmasını umut ediyordu. Ama eve girer girmez umudu suya düştü. Görünüşe göre acılarını azaltmak için ayağa kalkmaya çalışan hasta tekrar nöbete yakalanmış, sürünerek Somya'ya ulaşmaya uğraşırken küçük sandalyeyi devirip suyu dökerek düşmüştü. Bitkin başı döşekten sarkan hastanın rengarenk kılıflı yastığı ayak ucundaydı. Süzülmüş ve tanınmaz hale gelmiş yüzü çarpılmıştı. Doktor tiksintiyle bakındı, yanında getirdiği çantayı açarak kocaman bir termometre çıkardı. "Eminim ki bu batakhaneye gelmem şart değildi," dedi sinirli bir şekilde. Genevieve'in krampları yine harekete geçti. Doktor sarardı ve eğilip yatağa yaklaştı.